Ayrım 18.
Onlar zaten el sıkışıyorlardı. Bu Macide teyzem. Beni hatırladınız mı dedi Macide teyze. Hatırlar gibi oluyorum efendim dedi Nazlı. Muhtar Bey ile enişte de el sıkışıyorlardı. Onlar da kendi olağan varlıklarının dışına taşmışlardı. Sanki kimse kendisi gibi olamıyordu. Buyurun efendim, buyurun siz önce rica ederim, dedi Muhtar Bey. Paltoları alan hizmetçiye emirler yağdırıyordu. Nazlı da Macide Hanım'ın paltosuna uzanmıştı ama o karşı koyuyor, askının önünde çekişiyorlardı. Oturma odasına girerlerken Macide Hanım, geç kalmadık değil mi, dedi. Muhtar Bey, yo hayır hayır, dedi. Siz pek köşede kaldınız, şuraya zahmet etseniz. Teyze, yok rica ederim, diye mırıldandı. Oturduğu koltuk köşede kalıyordu ama Nazlı'yı yakından inceleyebileceği en iyi yer burasıydı. Ömer bunu sezdikten sonra Muhtar Bey'in kendisine yakın oturduğunu endişeyle fark etti. Bir sessizlik oldu. Sonra Refet Bey yarım kalan cümlesini tamamladı. Bugün bir de başka bir rastlantı oldu. Geçerken Muhtar Bey'e bir uğrayayım dedim. Geleceğinizi bilmiyordum. Özür dilermiş gibi bir hali vardı. Enişte rica ederim dedi. Biz sizi bekletmedik değil mi? Muhtar Bey hayır hayır dedi. Hanımefendi de bunu söylediler. Hatta Nazlı'ya diyordum ki. Teyze kendisinden söz edildiğini fark edince gözlerini dikkatle incelediği Nazlı'dan telaşla kaçırdı. Ya biz de geç kaldık diye telaşlanıyorduk dedi. Sonra gene Nazlı'yı incelemeye başladı. Nazlı hafif kızarmıştı. Ömer ona bakmaktan çekindi. Nazlı'ya hiç çekinmeden baktığı için teyzesine öfkelenir gibi oldu. Sonra acaba şimdi ne düşünüyor diye geçirdi içinden. Teyzesinin gelini hakkındaki yargısını merak ettiğini fark etti. Hizmetçi içeri girince Muhtar Bey, kahvelerinizi nasıl istersiniz diye sordu. Kahvelerini söylediler, gene bir sessizlik başladı. Cumbayı andıran küçük bir çıkıntısı olan alçak tavanlı bir odada oturuyorlardı. Karşıki duvarda kalın çerçeveli yağlı boya bir Venedik manzarası asılıydı. Ömer oturduğu yerden yemek masasının arkasındaki tesip levhasını da görüyordu. İki odayı birbirinden ayıran duvarın köşesinde de sedef kakmalı bir kavukluk vardı. Eşya, her şey, herkes yerli yerinde, sanki bir şey bekliyormuş gibiydi. Bir duvar saatinin kalın ve kesin tıkırtısı duyuluyor, teyze dikkatle Nazlı'yı inceliyordu. Ömer sonunda gelip buraya koyun gibi oturdum diye düşündü ama koltukta iğrete oturduğunu fark etti. Muhtar Bey, Ankara'yı nasıl buldunuz efendim diye sordu. Enişte ölü bir sesle soğuk dedi. Teyze odayı ısıtmak için pek farkına varamadık ki Ankara'nın dedi. Bu çok şaşırtıcı ve hoş bir şeymiş gibi gülümsüyordu. Dün öğle üstü geldik zaten ama gerçekten de soğuk. Muhtar Bey, evet soğuktur Ankara'mız dedi. Hele bugünlerde. İnanın mecliste arkadaşlarla üşüdük bugün. Teyze, affedersiniz efendim, kimlerin meclisinde diye sordu. Bunu sorar sormaz yaptığı yanlışlığı fark ederek, aa tabii tabii diye bağırdı. Muhtar Bey, millet meclisinde, kamutayda efendim dedi. Teyzenin yanlışlığını fark ettiğini görmüş ama gene de söylemişti. Bu uzak akrabanın bir anlık unutkanlığına pek şaşırmamıştı galiba. Teyze kıpkırmızı kesilmişti. Biliyorduk tabii canım, biliyorduk dedi. Sonra galiba bilinmesi gereken şeyi bu sefer de gereğinden fazla büyüttüğünü anlayınca daha da kızardı, gülmeye çalıştı. Ömer gelecekteki kayınpederinin de güldüğünü gördü. Teyze milletvekilinin güldüğünü görünce rahatlayarak daha da çok güldü. Sonra enişte de güldü. Hep birlikte gülmeye başladılar. Hizmetçi kahve getiriyordu. Ömer, insanları olduklarından başka türlü yapan o belirsiz telaşın yumuşayarak dağıldığını hissetti. Milletvekili kahve ile birlikte konuklarına sigara ikram etti ama Ömer'den yana bakmadı. Ömer eniştesinin sigarayı geri çevirmediğini görünce sevindi. Piposunu yakacağından, bunun da odada bir soğukluk yaratacağından korkmuştu. Her şey gevşiyordu işte. Konuşulması gereken şeyler de birazdan konuşulacaktı ama biraz daha sıcaklık, sohbet ve yakınlık gerekiyordu. uzak akrabalıkların hatırlanması bu sıcaklık için elverişliydi. Bu konuyu teyze açtı. Nazlı'nın annesiyle kendisinin kardeş çocukları olduğunu hatırlattı. Ama aynı anneden kardeş olmadıklarını, eski ve uzak bir miras yüzünden yıllar süren dargınlığı hatırlatmadı. Muhtar Bey'i de tanıması bu yüzden gecikmişti. Teyze ölçülü konuşmasıyla burada sözü edilebilecek ortak akrabalıkları bir bir saydı. Ömer uzak akrabalıkların yakın akrabalıklardan daha zengin bir sohbet konusu olduğunu düşündü. İsimler, hastalıklar, ölüm ve doğum tarihleri, felaketler, mutluluklar hatırlanıyor, kahveler içiliyordu. Ömer, bir gün ben de bunlar gibi olacağım diye mırıldandı. Bir gün ben de kahvemi içerek akrabalardan söz edeceğim. Bütün bu tutkulardan sonra üstelik. Evlilik beni gemleyecek. Zaten şu demir yolunda burnum biraz sürtülmüştü. Demek hazırmışım ben de böyle şeylere. Yine kendini didikliyordu ama harekete geçmek için fazla bir güç de göremiyordu. Bir gün hem de çok uzak bir tarihte değil, ben de ayağımda terliklerle odada yün ören karımla, karım, şaşkınlıkla Nazlı'ya baktı. Orada karşısında gelecekteki kocasının, teyzesinin bakışları altında rahat olmaya çalışan, kızarıp bozarmamak için zorlanan bu kız. Birden kendini toplayarak ne var işte karım diye mırıldandı. Enişte Bey kendi hayatını, ticari geçmişini anlatıyordu. Sonra biraz kaba ve suçlayıcı bir tavırla ticaret hayatının sıkışıklığa uğradığını, her şeyin eskisi kadar serbest olmadığını söyledi. Bunun üzerine Muhtar Bey de kendi hayatını özetlemek gereğini duydu. Memurluklarda, kaymakamlıklarda, valiliklerde bulunmuştu. 8 yıldır siyasetin içindeydi. Ticaretin, daha doğrusu ihracat ve ithalatın sıkıntıya girmesini de olağan karşılıyordu. Memleketin kalkınması için daha da galiba çok sıkıntıya girilecekti. Hem durum 6-7 yıl öncesine göre şimdi çok daha iyiydi. Milletvekili bunları öyle gönül alıcı ve tatlı bir sesle söylemişti ki, şikayeti de zaten biraz zorlama olan enişte onu onaylamaya başladı. Böylece çinili sobanın ısıttığı odada mutluluk havası daha da yoğunlaştı. Teyze de Nazlı ile konuşmaya başlamıştı. Onu dikkatle inceliyor, sorular soruyor, gülümsüyordu. Liseyi nerede okumuş, hangi yabancı dilleri öğrenmiş, üzerindeki bu hoş elbiseyi kendisine nasıl yakıştırmıştı? Ama bir süre sonra gergin bir sessizlik başladı. Herkesin bekler gibi olduğu, bütün hareketlerin ve sözlerin altındaki sessizlikti bu. Şimdi yalnızca ortaya çıkmıştı. Saat tıkırtısından başka bir şey duyulmuyor. Sanki herkes, işte şimdi asıl konuşulması gereken şey konuşulacak, enişte söze başlayacak diye düşünüyordu. Enişte, efendim buraya ne için geldiğimizi biliyorsunuz herhalde dedi. Küstah bir tavrı yoktu, alçak gönüllü gözüküyordu. Kızınızla yeğenim görüşmüşler, anlaşmışlar. Ömer, eniştem gene gerçekçiliğe başlayacak diye düşündü. Enişte, yumuşak ve ölçülü sözlerin daha elverişli olacağı böyle gergin durumlarda, beklenenin tersine sert bir tavır takınır, düşünülmesi ama söylenmemesi gereken şeyleri söylemekten hoşlanırdı. Bir keresinde bu tutumunu Ömer'e gerçekçiliği ve ikiyüzlülükten hoşlanmamasıyla açıklamıştı. Ama Ömer, eniştenin her gerçekçilik buhranında daha ikiyüzlü olduğunu düşünüyordu. Kendi kendilerine görüşmüşler, anlaşmışlar. İkisinin de aklı başında. Bana kalırsa bizlere söz bile düşmez. Doğrusu da bu galiba. Bize söz düşmemeli, öyle değil mi? Madem ki onlar aklı başında ve iyi okumuş iki insan, bize kararlarını doğru bulmak düşer. Bunları kendi kendine tartışıyormuş gibi düşünceli bir tavırla söyledikten sonra galiba gerçekçilikte fazla ileri gittiğine karar vererek ekledi. Böyle olmalı, böyle olmalı değil mi efendim? Nasıl? Tabii tabii dedi Muhtar Bey. İşte onun için size şunu soruyorum. Yeğenim kızınızla evlenmek istiyor. Siz razı mısınız? Muhtar Bey şaşkınlaştı. Sanki hiç beklemediği bir şey işitmişti. Koltuğunda kıpırdanıyor, yardım bekliyormuş gibi Nazlı'ya bakarak kıvranıyordu. Ömer de suçluluk duyuyordu. Telaşlı hareketlerle kıvranan şu adamdan, böyle tatsız durumlara yol açtığı için özür dilemek geliyordu içinden. Sonunda muhtar bey, "Ah, annesinden sonra o da mı yanımdan ayrılacak?" diye mırıldandı. Hüzünlü ve yalnız gözüküyordu. Enişte, "Daha ama evliliğe çok zaman var," dedi. Sonra muhtar beyi avutmanın değil, tasarlanan şeyleri yürütmenin zamanı olduğunu düşünüyormuş gibi aceleyle ekledi. "O zaman mutlu olsunlar efendim, mutlu olsunlar." Kısa süren bir durgunluk oldu. Teyze iç çekti. Enişte söylenmesi gereken öteki şeyleri de söyledi. "Ömer oğlumuz biliyorsunuz demir yolunda çalışıyor. Bahar başında inşaat mevsimi gelmeden nişanının yapılmasına karar vermişler. Siz de nişanın İstanbul'da yapılmasını istiyormuşsunuz." "Ben değil, ben değil," diye bitkin bir tavırla milletvekili mırıldandı. Rahmetli annesi. Ankara'dan hiç hoşlanmazdı, vasiyet etmişti. "Nasıl isterseniz efendim." Enişte bunu bir sıkıntıya katlanıyormuş gibi homurdandı. Sonra nişanın tarihi ve ayrıntıları hakkında birkaç cümle daha söyleyerek sustu. Odaya bir durgunluk yayıldı. Herkes kendi düşüncesine çekilmişti. Ömer kendi hayatlarını, kendi tasarılarını düşünüyorlar diye içinden geçirdi. Ender bulunan şu zamanın tadını çıkarıyor, kendilerini düşünmek için de bizden yararlanıyorlar. Herkesin kendi hayatına ilişkin bir hatırayı ya da bir küçük tasarıyı gözden geçirdiğini, bunu yaparken de Nazlı ile kendisini gözünün önüne getirdiğini hissediyor, bunu dayanılmaz buluyordu. Öfkeyle, "Kendilerinden o kadar geçtiler ki bu tuhaf sessizliği bozmak bile akıllarına gelmiyor," diye düşündü. "Efendim, çok duygulandınız, neredeyse üzüldünüz diyeceğim." Teyzeydi bunu söyleyen. Merakla milletvekiline bakıyor, biraz da gücenmiş gibi duruyordu. Galiba muhtar bey bu ilgiden hoşlandı. "Ne diyeyim, ne diyeyim?" diye inledi. "Bekliyordum ama gene de tuhaf geldi bu bana. Ne diyeyim? Belki de böylesini beklemiyordum." Ömer'e baktı. Delikanlıya kanım kaynamıştı ama gene de şaşkınım. "Enişte, bu zamanda artık böyle oluyor," dedi. Bilgisiyle gururlanıyormuş gibiydi. "Memleket de değişiyor, böyle oluyor işte. Kendileri görüşüp anlaşıyorlar. Böylesi daha uygun değil mi?" Muhtar bey Ömer'e bakıyordu. Ömer, "Tamam işte, şimdi beni ölçüp biçmeye başladılar," diye düşündü. Orada rastlantıyla bulunan ince gövdeli Refet Bey de kendisine bakıyordu. "Ne düşünüyorlar acaba? Beni nasıl buluyorlar?" İçinden kalkıp odadan çıkmak geliyordu. Milletvekili Ömer'den gözlerini kaçırarak, "Evet evet, zamana uymak gerek," diye mırıldandı. Sonra hoş bir şeyi hatırlamışmış gibi birdenbire neşeleniverdi. "Biz görücü usulüyle evlenmiştik rahmetliyle." Ama hemen arkasından yüzüne bir gölge düştü. "Ama benim şaşkınlığım bundan değil ki. Ben çünkü her zaman ilerilik taraftarı olmuşumdur." Heyecanla Refet Bey'e dönerek ekledi. "Refet Bey'le mecliste bu yüzden çok şimşek çekmişizdir. Biz bu mücadelenin içindeyiz." Sonra hüznünü unutarak kıyafet kanununu uygulamak için Manisa valiliği sırasında softalarla nasıl savaştığını anlatmaya koyuldu. Muhtar Bey'den beklenmeyen bu hüzün ve neşe galiba enişteyle teyzeyi şaşırtmıştı. Bir süre milletvekilinin neşeyle anlattığı şeyleri dinlediler. Muhtar Bey'in söylediklerinden çok tavırlarına, neşeli el kol hareketlerine, kelimelerine dikkat ediyorlardı. Ömer, "Galiba onu biraz deli dolu buluyorlar," diye düşündü. Ama sonra kendisinin de gelecekteki kayınpederini böyle gördüğünü fark ederek şaşırdı. "Babacan bir adam bu," diye mırıldandı. Sonra Nazlı'ya baktı. Babasını ilgiyle dinliyordu. Refet Bey'in de ağzı açılmıştı. Ömer, "Kendimi düşünmemeliyim. Biraz olsun onlar gibi olmalı, bu neşeye ben de katılmalıyım," diye düşündü. İçinden hırslarını, tutkularını unutmak, çinili sobanın ısıttığı bu mutlu havaya karışıp bilincini ve gururunu silmek geldi. Böyle yapabileceğine bir ara inanarak gözlerini keyifle odanın içinde gezdirdi. Ama hizmetçinin kapı aralığından kendisini seyrettiğini görünce bir damat adayı olduğunu hatırlayıverdi. Manisa valiliğini anlatan muhtar beyi süklüm püklüm dinledi. Olacağı buydu diye düşündü ama kendisini daha fazla da didikleyemeyeceğini anladı. Enişte içten bir tavırla "Hiç Avrupa'ya çıktınız mı?" diye sordu. Muhtar bey "Ah hayır, fırsat olmadı" diye hayıflandı. "Ama gidip bir görmek şart. Nazlıcım gitsin çok istiyorum." Sonra herhalde sözlerinin yanlış anlaşılmasından korkarak elinde bir tepsiyle içeri giren hizmetçiyi işaret etti. "Galiba yavaş yavaş masaya geçmemiz gerekiyor," dedi. Yavaş yavaş masaya geçtiler. 14. Temiz Hava Yürüyüşü. Hayalet. Ziya'yı görüşünün üzerinden bir ay geçmişti ama Cevdet Bey hala düşünüyordu. Ağzı içki kokan, göğsünde madalya taşıyan, amcasından para sızdırmaya çalışan bir hayalet. Gene bahçeye açılan kapının önünde, holde, aynanın karşısındaydı. Arada bir büyük aynaya bakıyor, kendini seyrediyordu. Bir daha ne zaman gelir o? Amcasını öksürük buhranı içinde bırakıp çıktıktan sonra, ertesi gün bir daha gelmiş, Cevdet Bey de ona bir şey verecek durumda olmadığını söyleyip Osman'ı çağırtmıştı. Osman, Ziya'ya şirketin parası olmadığını, zaten yazıhaneyi Sirkeci'den Karaköy'e taşımak için paraya ihtiyaç duyulduğunu anlatmıştı. Ziya bunları somurtarak dinlemiş, çıkıp gitmeden de bir fırsatını bulup amcasına gene peşini bırakmayacağını fısıldamıştı. Ama hangi hak için? Cevdet Bey aynanın içindeki yaşlı gövdeyi seyrediyor, düşünüyordu. Bu cesareti nereden buluyor? "Geliyoruz, geliyoruz." Nigan Hanım'dı bu seslenen. Torunlarla birlikte yürüyüşe çıkacaklardı ama o her zamanki gibi geç kalmıştı. Merdivenlere inen torunların sesi duyuluyordu. Cevdet Bey aynaya baktı. Kamburunun daha da çıktığını, boyunun daha da kısaldığını düşündü. Aynanın karşısında hep bunları fark ediyordu artık. İnatla "beni sevimsiz bir ihtiyar olarak görsünler istemiyorum" diye düşündü. Şapkasını başına geçirdi. Son bir kere daha aynaya baktı. Bu şapkalı ve yaşlı yüze alışalı yıllar oluyordu. Fesli genç yüzü çoktan unutmuştu. Ama her zamanki gibi gene bir eziklik duymadan edemedi. Dışarıda gevşeyen bir kar vardı. Şubat'ın sonuydu. Üzerinden 3 gün geçmişti ama Kurban Bayramı'nda yağan kar hala erimemişti. Cevdet Bey çıngıraklı bahçe kapısıyla eve çıkan merdivenler arasındaki taşlıkta aşağı yukarı yürümeye başladı. Onca yıldan sonra insan yaşlı amcasını korkutup para sızdırmaya kalkışacak cesareti kendinde nasıl bulur diye düşünüyordu. Diyelim ki tutulduğu o genç kadın aklını başından aldı. Onun için her şeyi yapacak kadar çılgınlaştı. Peki para bulmak için niye bu yolu seçti? Benden para sızdıracağına onu inandıran şey nedir? Bahçenin ortasında durdu. Son zamanlarda sık sık yaptığı gibi, unuttuğu bir adı ya da kelimeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi kendini zorlayarak düşünmeye çalıştı. "Kendimi zorluyorum ama hiçbir şey bulamıyorum," diye söylendi. Ama niye bu yolu seçti? Aa, geldiler işte. Nigan Hanım merdivenlerden bahçeye iniyordu. Üzerinde deve tüyü renginde bir palto, başında küçük siyah bir şapka vardı. Torunlarının ellerinden tutuyordu. Bulaşıcı hastalık görüldüğü için anneleri onları 2 gündür okula yollamıyordu. Bu yıl ilkokula yeni başlayan Cemil, merdivenlerden indikten sonra babaannesinin elinden kurtularak bahçede koşmaya başladı. Nigan Hanım, "Dur koşma, dur koşma diyorum, düşeceksin," diye bağırdı. Cevdet Bey karısının sesini renksiz ve ölü buldu. Sonra kapıya bağlı çıngırak şıngırdadı. Maçka'ya doğru yürüyeceklerdi. "Ona borçluluk duyacağımı sanıyor. Neden buna inanıyor?" "Çünkü onu başımdan savmışım, yeterince yardım etmemişim." Nigan Hanım koluna girdi. Cevdet Bey abisinin ölümünü, evlenip Nişantaşı'ndaki eve taşınışını, o yıllarda evin içinde gezinen küçük Ziya'yı hatırladı. İşte bu torunlardan birazcık büyüktü o zaman. Ama tuhaf bir hal vardı üzerinde, sanki çocuk değildi. büyümüş de küçülmüş gibiydi. Sinsi sinsi bakardı. İnsanı sorguya çekiyormuş, yargılıyormuş gibi aşağıdan şöyle bir bakışı vardı. Üstelik yüzü de çocuksuydu öyle bakarken. Tıpkı bir ay önce yazıhaneye girip paraya ihtiyacı olduğunu söylerken baktığı gibi. Tramvay yolundan karakola doğru yürüyorlardı. Cevdet Bey öfkelenir gibi oldu. Hoşlanmıyordum. Karakolun köşesindeydiler. Bir dükkandan biri çıktı, onlara yaklaştı. Cevdet Bey tanıyamıyordu ama adam adını saygıyla söyleyerek eline uzanmıştı bile. Cevdet Bey elini öptürürken kim bu diye düşünüyordu. Adam Nigan Hanım'ın eline de davranmıştı. Genç bir şeydi. Yüzü temizdi, önlüğü vardı. Cevdet Bey'e sevgiyle bakıyordu. Sonra torunlara yaklaştı, onlara da sevgiyle baktı. İyice tanıdık biri olmalı ama kim? Karakolu geçtikten sonra Cevdet Bey sıkılarak karısına bunu sordu. Nigan Hanım, tanıyamadın mı? Bahçıvan Aziz işte dedi. Manav dükkanı açtıktan sonra bahçeye bakmaz oldu. Azizmiş demek, eskiden bahçıvanlık yapardı. Arka bahçeyi adam etmişti. 2 yıl önce manav dükkanı açmak için Cevdet Bey ona yardım etmişti. Onu ilk defa babasıyla evi gezerken görmüştü. Babası bostancı olduğunu söylemişti. O bahçede çekirdek yiyordu. Nasıl hatırlayamadım diye düşündü. İlk defa dükkanının önünde şimdi görüyordu onu. Sonra Nigan Hanım'ın o tatsız sözünü hatırladı. Tanıyamadın mı? Cevdet Bey, başkalarını da artık tanıyamıyorum diye düşündü. Her şeyi birbirine karıştırıyordu. Yaşlılıktı bu. Artık haftada 2 kere yazıhaneye gidiyordu. Canı bir şey yapmak istemiyordu. İstese bile kimse ona bir şey yaptırmıyordu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Ama kimseden de yardımı esirgemedim. Biraz heyecanlandı. Nişantaş'ta herkes onu tanıyordu. Herkes Cevdet Bey'i görünce saygı duyuyor, sevgiyle selam veriyordu. Herkes için bir şey yapmıştı. 32 yıldır buradayım diye düşündü. Teşvikiye'ye yaklaşıyorlardı. Cevdet Bey caminin karşısında yeni yapılan bir apartmanı gördü. Kimindi burası? 3 gün önceki yürüyüşte bunu Nigan Hanım ona söylemişti ama şimdi hatırlayamıyordu. Sonra bir şey hatırladı. İzmirli bir tütün tüccarınındı, uzun boylu biriydi ama adı bir türlü aklına gelmiyordu. Teşvikiye'ye kadar dilinin ucundaki kelimeyi arayıp durdu. Sonra üzülerek aramayı bıraktı. Havanın soğuk olduğunu düşündü. 32 yıldır buradaydı. 32 yıl önce Teşvikiye'deki konağa gelip Nigan'ı ilk defa görmüştü. 32 yıldır Nişantaşı'nın karşısındaki evde oturuyordu.